Amerika'nın sesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor İbrahim Kapoğlu ile birlikteyiz. Kendisi Türkiye'de anayasa alanında tanınmış uzmanlardan bir isim. Sayın Kapoğlu, AK Parti bugünlerde başkanlık sistemi teklifi yerine rejim değişikliğini içermediği iddiasında partili cumhurbaşkanı modelini önerdi. Böyle bir anayasa teklifini gündeme getireceklerini açıkladı. Partili cumhurbaşkanı modelini siz nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle, ben bunu 3 açıdan değerlendirmek isterim. Öncelikle şöyle ki, bu konuda örnek alınan devlet genellikle Fransa olarak gösterilir. Fakat bir bilgi çarpıtması söz konusu. Çünkü Fransa'da Cumhurbaşkanı olarak seçilen parti genel sekreteri, mesela François Hollande'ın genel sekreterliği bitmiştir. Devlet başkanıdır. Genel sekreter bir başka kişidir. Yani bizdeki parti başkanı olarak. Dolayısıyla bu konuda Fransa'yı örnek almak ve onu bir referans kaynağı olarak kabul etmek doğru değil. Çünkü Fransa bizim gibi bu konuları anayasada çok ayrıntılı olarak düzenlemiyor. Ama oluşturduğu gelenekler sonucu, eğer bir kişi cumhurbaşkanı seçildiyse zaten onun partisiyle ilgili hukuki bir bağ kopması olmasa da fiilen parti başkanlığından ayrılmış oluyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta ise şudur. Tabii bizde yapılan referans genellikle tek parti dönemi referansıdır. Hatta 24 Anayasası dönemi Atatürk, Celal Bayar, pardon, İsmet İnönü ve Celal Bayar. Ama bu da doğru bir referans değil. Çünkü sonuç olarak Türkiye'nin henüz demokratikleşme sürecine yeni girdiği bir dönemdi. Yani bir devletin inşa aşaması idi. Dolayısıyla bu bir demokratik ölçüt değildi. Üçüncüsü ise, üçüncüsü şudur. Başkanlık rejimi diyordu AK Parti. Ama şimdi partili başkanlık diyor. Başkanlık rejimi derken, bir ilke tartışması yapmadan, Türkiye'nin başkanlık rejimine ihtiyacı olup olmadığı tartışmasını yapmadan bu rejimi savunuyordu. Çok ihtiyacı var Türkiye'nin buna diye. Fakat şimdi Sayın Erdoğan'a, Davutoğlu'nu uzaklaştırdıktan sonra bir tür hem Cumhurbaşkanı olsun, hem parti genel başkanı olsun, hem başbakan olsun biçiminde bir arayışa girdiğini görüyoruz. Şimdi bu arayış anayasal açıdan şunu gösteriyor. Esasen partili olmayan cumhurbaşkanı, yani tarafsız cumhurbaşkanı, bir tür İnönü dönemine, Celal Bayar dönemine, tek parti ve çok parti dönemine gösterilen bir tepki sonucu 1961 Anayasası'nda tarafsızlık statüsü öngörülmüş bulunuyor, konmuş bulunuyor. Devlet tüzel kişiliğinin, devlet bütünlüğünün temsilcisi olarak, yani geçmişteki olumsuz deneyimlere tepki olarak konmuş olan bir düzenlemenin kaldırılması, devleti bütün olarak partizanlaştırma açısından son derece sakıncalı, özellikle Türkiye gibi politik kültürün çatışmacı olma ilkesine, kuralına dayandığı bir devlette son derece sorunludur diye düşünüyorum. Ama bunun ötesinde bir başka konu da şudur, yine bu bağlamda AK Parti rejim değişikliğine giderken, yani Türkiye'de şu anda yürürlükte olan 82 Anayasası yerine yeni bir anayasa ile başkanlık rejimine geçelim çalışmasını, iddiasını ortaya koyarken, çalışmasını yaparken, bu rejim arayışı, yeni rejim arayışı bir kişi için değildir, Tayyip Erdoğan için değildir. Bu Türkiye içindir görüşünü sürekli öne çıkarmaktaydı. Orada çok yoğun bir tartışma vardı. Hayır, bu siz kişi için bir rejim öngörüyorsunuz. Bu Türk tipi değil, Tayyip tipi bir rejim öngörüyorsunuz biçimde itirazlar vardı. Onlar da hayır, biz Türkiye için öngörüyoruz diyorlardı. Ama bu son çıkışla esasen bir rejim değişikliğinin ya da şu anda öngörülen rejim anayasa değişikliğinin bir kişi için öngörüldüğünü açıkça ortaya koymuş bulunuyor. Bu açıdan da belki tartışma için geleceğe yönelik olarak yapılacak tartışmalarda kullanılabilecek malzemeler açısından artık iyice anlaşılmıştır ki Türkiye'nin ister yeni bir rejim arayışı Amerikan tipi, ister Fransız tipi veya şu anda yapmaya çalıştıkları Türkiye'nin tek parti modeli yönündeki arayış bir kişi için bir anayasa değişikliği ya da anayasa yapımı olduğu konusunda bize kanıtlar sunmaktadır.
Öncelikle şunu sormak isterim hocam size. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç'un da dün bir çıkışı oldu. Sistemin adının Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak anılabileceğini söyledi. Şimdi burada adı ne olursa olsun ya da AK Parti'nin son önerdiği biçimiyle partili cumhurbaşkanı olursa esas mesele anayasada yetkilerin nasıl düzenlendiği meselesi midir? Yoksa mesela Sayın Malkoç'un dediği gibi örneğin adına Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimizde bunun anlamı ne olacaktır?
Şöyle, şimdi dile getirdiğiniz Malkoç'un söyleyişi ya da diğer AK Parti kurmaylarının beyanları anayasal açıdan geçerli olmasa da bir tür algı operasyonu yapmak için ortaya atılan sözler bunlar, bilerek ya da bilmeyerek ve basının da sahiplendiği ve hemen topluma lanse ettiği bir propaganda, yani resmi bir propaganda mekanizmasının işletilmesidir. Ama Türkiye açısından baktığımız zaman, bunun uygulamaya yansıması açısından baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz, şu durumun ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bugün anayasa Cumhurbaşkanlığı için tarafsız bir statü öngörmektedir. Yani anayasal ve siyasal kurumlar ötesi ve üstü bir statü öngörmektedir. Böyle öngördüğü halde anayasanın üstün hükümleri anayasaya saygıyı gerekli kıldığı halde Sayın Cumhurbaşkanı madde 103'e göre bu konuda açıkça namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği halde eğer anayasa bu kadar ihlal edilebiliyorsa, bu kadar partizanca bir yönetim mübah görülebiliyorsa, yine bu yolla bir tür anayasal darbe yoluyla başbakan görevden uzaklaştırıldı ise, acaba gerçekten partili cumhurbaşkanı statüsünü tanıdıktan sonra aynı kişinin neler yapabileceğini tahmin etmek zor olmaz. Özellikle anayasal şeyler nedeni kurallar bağlamında onun için onun hiçbir güvencesi yok. Yani şu anda tarafsız bir konumda, tarafsız cumhurbaşkanı ama anayasaya aykırı eylem söylem, anayasayı ihlal süreci, anayasa suçu süreci, o zaman eğer buna bir anayasal zemin hazırlanırsa Türkiye yönetimi artık keyfi bir yönetime, anayasa dışı yönetime ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın beklentileri, istekleri, hedeflerini tek kişi iradesiyle daha kolay uygulamaya koyma yönünde, önündeki şu anda tek tük de olsa, yumuşak da olsa engeller kalkacak ve dizginlenemez bir eşiğe gelinecek.
Peki şunu da sormak isterim size. Bundan önce özellikle Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü dönemine çok çok sert eleştirileri vardı. Tek parti dönemi olması hasebiyle ve aynı zamanda bir milli şef kimliğiyle Cumhurbaşkanı'nın partinin de başı olması hasebiyle. Şimdi geldiğimiz noktada İsmet İnönü'ye eleştiren bir siyasi parti anlayışının ve bir liderin geldiği noktayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle, eğer AKP'nin ya da AK Parti kurmaylarının tek çelişkisi bu olsaydı, o zaman bunu ciddi olarak ele alıp irdelemeye çalışırdım. Ama şunu kabul edelim ki bu partinin ve kurmaylarının çelişkileri süreklilik arz ediyor, çok yönlü. Bu da böyle bir şeyin, böyle bir yolun, çelişkiler yumağının bir parçası görünümünde. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi tarihimizin kara sayfası olarak niteliyor sürekli Cumhuriyet'in ilk 10 yıllarını, özellikle at koymaksızın laikleşme sürecinden duyulan rahatsızlık farklı biçimlerde ifade ediliyor Atatürk'ü de anmaksızın bir tür tepki çekeceği için. Ama İnönü'ye yüklenildiği kadar yükleniliyor tek parti döneminin demokratik olmayan uygulamalarına. Bu tabii bunun referans alınması çelişkinin ötesinde bir de kendi referansının ne olacağını ortaya koyması açısından, hedefinin ne olduğunu ortaya koyması açısından önemli. Tek parti döneminden geçildi, doğru, otoriter bir dönemden geçildi. Fakat şunu unutmayalım ki Türkiye'de serbest seçimleri ilk kez uygulamaya koyan, düzenleyen ve onu sonuçlandıran parti de tek parti yönetimiydi. Yani tek parti yönetimini bir süreç olarak alırsak çok partili geçişi tek parti sağladı. Ama şimdi bugün çoğunlukta olan 13 yıldır partinin bugüne kadar izlediği politikaları ve bugün gündeme getirdiği konuları dikkate aldığımız zaman tam tersine bir iktidar değişim yolunu açmak amacına değil, belki de 60 yıllık, 65 yıllık sürekli alternans politik ya da siyasal münavi veya Türkçe deyimle siyasal iktidarın el değiştirmesini sağlayan ortam ve koşulların giderek ortadan kaldırılmasına yöneldiğini şey yaparsak, göz önüne alırsak, bunun bir olgu olduğunu göz önüne alırsak, o zaman tabii ki 1945'lerin, 40'ların referans alınmasının olumsuz bir referansı olmasının ötesinde bir de ana çelişkinin onun hedefiyle şimdiki hedef arasındaki ana çelişkiyi gözler önüne serersek, o referansın hangi anlamda ve sektör bir yaklaşımla ele alındığını açıkça söyleyebiliriz. Bir şey mesela bu bağlamda sadece devlet kurumları değil, anayasal denge ve denetim kurumlarının siyasal alternans olanağını olasılığını giderek kapatan bir düzenlemeler ağı değil. Bugün Türkiye'de demokratik muhalefet bağlamında muhalif söylem, sokağa çıkmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapmak hemen hemen fiilen imkansız hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman izlenen ya da hedeflenen geleceğin ne olduğu konusunda açık bir fikre sahip olabiliriz.
Biz değerlendirmeleriniz ve katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.